bütün galaksilerde, kainatta hangi şey hikmetsizdir? Peygamber kabul etmek demek, bu kitabın Allah'ın kelamı olduğunu kabul etmek demek. Hani sen böyle kabul ettiğini söylüyordun, hem peygamberi kabul ediyorum diyorsun, hem bu kitabın Allah'tan olduğunu kabul ediyorum diyorsun, ondan sonra da bu kitabı görmezden geliyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Hanginiz Allah'tan daha güzel hükümler koyabilirsiniz?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdîhi ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمتين أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Yunus suresinden sonra bugün Hud suresine başlıyoruz. Hud suresi Mekki surelerdendir. Mekke'de nazil olmuş olan, hicretten evvel nazil olmuş olan surelere Mekki sureler denir. Hicretten sonra nazil olmuş olanlara ise medeni sureler denir. İlla da Mekke'de nazil olması şart değil. Mekke'nin dışında da nazil olmuş olsa, hicretten evvel nazil olduysa onlara Mekki sureler demekteyiz. Hicretten sonra nazil olmuşsa, isterse Mekke'deyken nazil olmuş olsun, Mekke'nin fethi esnasında yahut da Tebük'te yahut Veda Hacı esnasında nazil olmuş olsa da Medine'nin dışında Mekke'de bile nazil olsa yine de medeni sureler denir. Esas alacağımız husus hicrettir. Hicrete göre yani hüküm verilecek bir sure Mekki midir, medeni midir? Mekki surelerde Allah Azze ve Celle özellikle tevhid davası üzerinde durur. Ahiret inancı üzerinde durur. Öncelikle bunların yerleştirilmesi istenilir. Bunlar yerleşmedikten sonra Hiçbir dinin yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyeti meydana getirmesi mümkün değildir. Tevhid yerleşmemişse, insanlar insanlara kulluk yapıyorsa, Allah'ın yetkisi insanlara verilmişse, Allah gökler hapsedilmiş, yeryüzünde insanların borusu ötüyorsa, sen göklerin Allah'ı ol, yeryüzüne karışma deniyorsa, orada, o toplumda İslam medeniyeti yok demektir. İstedikleri kadar kendilerini Müslüman zannetsinler. Şahıs olarak, fert olarak Müslüman olabilirler. Ama o toplumda İslam medeniyeti yoktur. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle sürekli olarak Mekki surelerde tevhid üzerinde durur, Allah'ın hakimiyetinin gerçekleştirilmesini ister. İnsanlarda Allah'ı hem ilah olarak hem de Rab olarak gören bir anlayışı sağlamaya çalışır. Hud suresi, Yunus suresi gibi aynı mesajları vermektedir. Yunus suresinde de Allah Azze ve Celle bu mesajları veriyordu ve müfessirler bir surenin Mekki olup olmadığını rivayetlerden kesin olarak anlayamıyorlarsa o takdirde surenin içeriğine bakarlar. Surenin içeriği Mekke'de inen surelerin içeriğine benziyorsa, Mekki surelerin özellikleri varsa, kafirlerle mücadele, geçmiş kavimlerin başına gelen musibetler, peygamberlerine iman etmediklerinde, onlarla mücadele ettiklerinde, onlara bir miktar mühlet verilmesi ve daha sonra ise yok edilmeleri, helakin gelmesi, bu gibi mevzular geçiyorsa o surenin Mekki olduğunu gösterir. Çünkü Mekki surelerin ele almış olduğu bu temel konular bütün Mekki surelerde hemen hemen vardır ve bu bir alamettir. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh peygamberimize "Ya Resulallah, seni son zamanlarda ihtiyarlamış görüyorum" demişti de "Bunun sebebi nedir? Seni yaşlandıran nedir?" diye sorduğunda Efendimiz Hud suresi ve kardeşleri dedi. Tekvir suresi gibi, Vakıa gibi, Mürselat suresi gibi, Amme suresi gibi. Bu sureler beni yaşlandırdı buyurdu. Allah Resulü'nün böyle söylemesi şunu ifade eder. Hakikatte bu surelerde daha çok ya geçmiş milletler yapılan azap, onların vaktinin bitmesi ve sonra azabın gelmesi anlatılıyor. Ya cehennemin hallerinden bazı bilgiler veriliyor. Kıyamet gününden bahsediliyor. O yüzden Allah Resulü böyle buyurmuş. Yani bu sureler bana cenneti, cehennemi hatırlatıyor. Ve bu surelerde bazılarında peygamberimize emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurulmuş. O yüzden Allah Resulü bu gibi ifadelerle de yaşlanmış. Fakat onlardan da önemlisi bu ismini vermiş olduğu sureler geçmiş kavimlere yapılan azabı anlatıyor. Dolayısıyla ey Resulüm, senin kavminin de süresi azalıyor denilmek isteniliyor. Allah Resulü o yüzden tereddüte kapılıyor, üzüntüye kapılıyordu. Yani benim ümmetimin, benim kavmimin, aşiretimin, akrabalarımın iman etmeleri için acaba Allah daha fazla mühlet tanımayacak mı yoksa? Çünkü Hud suresi ve benzerleri, Hud suresinin kardeşleri, demek ki surelerin arasında bir kardeşlik var. Demek ki surelerin arasında bilmediğimiz, belki tahmin edebileceğimiz bir kardeşlik var. Tam olarak anlamak belki mümkün değil ama surelerin arasındaki kardeşliği, çünkü onlar bir insan değiller ki, bir canlı değiller ki, hani onlar arasında bir kardeşlik olsun. Ama Allah Resulü Hud suresi ve kardeşleri diyor. Bu ifade mecaz da olabilir ama hakikatten sureler arasında böyle bir kardeşliğin olması da mümkündür. Allah'ın kelamı hepsi birbirine kardeştir. Ve o cümleler arasında, o sureler arasında bilemediğimiz bir kardeşlik şekli de olabilir. Neden ihtiyarlamış Allah Resulü bu surelerin gelmesinden sonra? Çünkü bu sureler artık verilen sürenin sonuna doğru gelinildiğini ifade ediyor. Yavaş yavaş süre azalıyor ve azabın gelme saati yaklaşıyor. Aslında öyle de oldu. Bu sureden hemen sonra birkaç sene içerisinde Allah Resulü Medine'ye hicret etti ve Medine hicretten sonra da yaklaşık bir sene kadar sonra da Bedir Savaşı'nda kafirlerin büyüklerine verilen süre bitti. Hepsi orada gebertildiler. Ebu Cehil dahil olmak üzere. Onlara verilen sürenin biteceğini ifade ediyordu. Belki Hud suresi ve onun gibi sureler, geçmiş kavimlere verilen sürenin bittiğini haber veren sureler, Ebu Cehillere de verilecek olan sürenin az kaldığını ifade ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini çok sevdiği için onların içerisinden daha birçoklarını iman etmesini istediği için bu şekilde onlara azabın geleceğini düşündüğü zaman korkuyordu. Bunların içinden belki daha henüz iman etmemiş ama imana layık olan kimseler var. Mesela belki hani ilk zamanlarda azap gelmiş olsaydı, ilk birkaç sene içerisinde azap gelseydi, o zaman Hazreti Ömerler bile iman etmiş olmayacaktı. Halid bin Velidler bile iman etmiş olmayacaktı. Mekke'de cihadın, kılıçlı cihadın emredilmemiş olması, yasaklanması hatta, sadece onlara sabrın öğretilmesi, sabredin denilmesi, aslında aynı amaca dönüktü. Onların içerisinden bazıları daha sonra iman edecekler ve iman etmelerine fırsat tanınmış olması için. Mühlet bitmesin. Eğer kılıçlı cihat o zaman hemen emredilmiş olsaydı, o takdirde onlara verilen süre bitmiş olacak ve bir kısmı öldürülecekti ve iman etmeden ölmüş olacaklardı. Allah Resulü o yüzden öyle buyurdu. Ashabına sabredin diyordu sürekli. Ammar bin Yasir'in ailesi şehit edilirken de gene sabredin diyordu. Ey Yasir ailesi, size cennet var. Allah Azze ve Celle hemen onları helak edebilirdi ama onlara mühlet tanıyordu Allah. Nasıl ki mesela peygamberimize gelip de diyorlardı ki kafirler, ya Muhammed, eğer sen peygambersen haydi Allah'a dua et de şu dağı açsın etrafımızdan. Sıkışmışız, iki dağın arasında kalmışız. Haydi Allah'a dua et de Allah bu dağı açsın, koca bir vadi meydana getirsin, içinden ırmaklar akıtsın. Yahut da seninle beraber bir melek gelsin. Yahut da şu tepeyi, Safa tepesi gibi şu tepeyi altın yapsın Allah. Bunun gibi, yahut da şu geçmişte ölmüş olan akrabalarımızı Allah tekrar diriltsin. Kusay bin Kilab da onların içerisinde olsun mutlaka. Ve biz onlara soralım bakalım. senin dediklerin doğru mudur değil midir? Hele onlara bir soralım diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bunlar için gönderilmedim dedi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben size hakkı anlatmak için gönderildim. Onu Allah bilir. O dediklerinizi verir mi, vermez mi? Benim yetkimin dışındadır. Eğer verilirse süreleri biterdi. Allah Azze ve Celle Peygamberimize istersen onları sana veririz ey Resulüm buyurdu. İstersen onların dedikleri o mucizeleri sana veririz. Sen ne Musa'dan aşağıdasın ne İsa'dan aşağıdasın. Onlara verdiğimizi sana da veririz. Ama o zaman onlara verilen mühlet biter. Hangisini istiyorsun? Onlara bu mucizeler verilsin ve mühletleri bitirilsin mi? Yoksa onlara mühlet mi verilsin? Daha devam etsin, düşünmeleri için fırsat verilsin. Allah Resulü mühlet verilmesini istedi. İman edecek olanlar düşünerek iman etsinler. Mucizeleri gördükleri için değil. Bir tepe altın olsa ne olacak? Allah için ha altın ha taş farkı yok. Onun için Allah Azze ve Celle isterse onu da yapar ama o zaman mühletleri bitmiş olur. O yüzden Peygamberimiz bunu istememişti Allah'tan. İşte Hud suresi ve onun kardeşleri olan sureler artık sürenin yavaş yavaş bittiğini gösteriyordu. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı da beni ihtiyarlattı bu sureler diyordu. Büyük bir azabın gelmesinden korkuyordu. Daha sonraları kendisine verilmiş olan bilgiyi öğrendiğinde toplu azabın gelmeyeceğini artık öğrenmiş oldu. Allah Resulü bir hadiste buyuruyor ki benim ümmetime toplu azap gelmeyecek. Benim ümmetim başka milletler gibi toptan helak edilmeyecekler. Toptan helak. Nuh'un tufanında olduğu gibi bazı peygamberlerin kavimlerinin toptan helak edilmesi gibi o şekilde bir toptan helak olmayacak dedi. Bu bilgi henüz o zaman kendisinde yoktu. O yüzden belki toptan helakin geleceğinden korkuyordu Allah Resulü. Ama tabi sadece bu değil. Esas olarak her Müslümanı cehennem korkusu yaşlandırmalı. Cehennemden bahseden ayetleri duyduğunda ürpermeli. İman varsa kalpte, ya ben de oraya gireceksem diye düşünür insan. Namazına güvenerek, orucuna güvenerek kendisini cennetlik olarak görmemeli. Bütün amellerimizi hepsini bir kefeye koysak Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bir gözün bile hakkını ödeyemeyiz. Biz bir tek kendi amellerimizi, hayırlı amellerimizi biliyoruz. Ama Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri de terazinin diğer kefesine koymuyoruz. Allah'ın vermiş olduğu diğer nimetler terazinin diğer kefesine konduğu zaman yaptıklarımızın bir hiç olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla hiç kimse aslında cennetlik değildir. Hiç kimse cennete layık değildir. Bundan peygamberler istisna edilmeli tabii ki. Ama şunu bilelim ki hiç kimse ameliyle cennete giremez. Hatta peygamberimize sen de mi diye sordular da evet dedi. Sen de mi ya Resulallah amelinle cennete giremiyorsun? Evet dedi. Çünkü yalnız yaptıklarımızı biliyoruz. Ya Allah'ın verdiği nimetler. Bir gözün hakkını bile ödeyemeyiz. Hele hele şu kıldığımız namazlar, kıyamda aklımız başka bir yerde, rükuda başka bir işte, secdedeyken başka bir yerde, bu şekilde kılınan namazlarla mı cennetlik olunacak? Siz şu masayı satın almak isteseydiniz, bir çizik görseydiniz bir kenarında satın almazdınız. Ben madem ki buna para vereceğim, o halde adam akıllı her şeyi tamam olsun, çizik bile olmasın derdiniz. Ya namazlarımız, her tarafları çizik olan namazlarımız var. Çok yerleri kırık dökük. Niyet ederken bile aklımız başka bir yerde, Fatiha'da başka bir yerde. Namaz bitirene kadar 40 yere gider aklımız. 40 yerinden, 100 yerinden çizik olan namazlar, elleri ayakları kırık olan namazlarla mı cennetlik olunacak? Onun için insan daima korku içerisinde olmalı. Aynı zamanda ümit içerisinde de olmalı. Allah merhamet sahibidir deyip bir taraftan da ümitli olmalı. Ama bu Allah'ın rahmeti bizi aldatmamalı, şeytan bizi onunla kaldıramamalı. Onun için herkesi aslında Hud suresi yaşlandırmalı. Herkesi cehennemle ilgili ayetler yaşlandırmalı. Cehennemle ilgili bir rivayet, bir hadis okuduğunda ya da bir ayet okuduğunda ürpermeli. Bir saniye bile oraya girmek ne demektir? İsterseniz bir gün bunu anlamak istiyorsanız, anlamak derken yani aynel yakin değil de ya kısmen yani anlamak isterseniz, bir küvetin içerisine mesela dayanabileceğiniz kadar sıcak su koyun ve içerisinde bir 5 dakika kalın da göreyim sizi. Dayanabileceğiniz kadar bir sıcak su. Normalde dayanabildiğiniz, başınıza, vücudunuza dökebildiğiniz bir sıcak suyun içine girin de boğazınıza kadar. 5 dakika dayanın da göreyim sizi. Bütün vücudunuzun ısınması karşısında etkisi çok fazla olmaktadır. Vücudunuza o suyu dökseniz dayanabilirsiniz ama içinde kalmak dayanılacak gibi değil. İsterseniz bir gün deneyin. Kalbinizin küt küt attığını görürsünüz 1 dakika sonra. 1 dakika, 2 dakika zor dayanırsınız içerisinde. Hatta nice yaşlılar vardır ki kaplıcalarda bu şekilde sıcak suda ölmektedirler. Ben de bunlardan birine şahidim. Akşam geldiler, sabah ölüsü çıktı havuzdan. Havuza girmiş ve 1-2 dakika sonra ölmüştü. Cehennemi düşündüğümüzde bunları hatırlayacağız. O zaman herkeste yaşlılık alametleri görülecek. Hem yaşlanmak demek sadece saçın sakalın ağarması demek değil. Yüzün kırışması demek de değil. Yaşlanmak esas itibariyle olgunlaşmaktır aynı zamanda. Artık dünya perest olmaktan kurtulmaktır. Artık dünya malının mülkünü basit görmektir. Artık dünya malı için onunla bununla kavga etmemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Hud suresinin önemini bize anlattı. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Elif Lam Ra Kitab-ı Muhkimet Ayatuhu Sümme Fussilet Min Ledun Hakimin Habir. Elif Lam Ra gibi ayetler, bunlar müteşabihattan kabul edilmiştir. Bazıları bunları müteşabihattan görmemişlerse de ekseriyete göre bunların manasını Allah bilir deyip geçmek daha doğrudur. Bazı surelerde, özellikle Mekki surelerde bu şekilde başlar. Elif Lam Mim gibi, Yasin gibi. Bazı medeni surelerde Bakara gibi mesela, onun da başında böyle Elif Lam Mim vardır ama azdır onlar. Ekseri Mekki surelerde Elif Lam Mim şeklinde, Elif Lam Ra şeklinde böyle hurufu mukatta'a denilen harflerle başlar. Bunlardan maksat nedir? Üzerinde değişik görüşler var. Bunlardan maksat bazılarına göre bu harfler Allah ile Resulü arasında bir şifreydi. Bunu sadece Resulullah anlayabiliyordu. Nasıl ki mesela bir padişah bir şehrin valisine o şehir insanlarına okunmak için bir ferman gönderir. Bir de valiye özel olarak da hani bir takım rumuzlu işaretlerle bazı şeyler gönderir. Ancak o vali anlar onları. Başkaları anlayamazlar. İşte aynen o şekilde Allah Azze ve Celle diğer insanların anlayamayacağı, peygamberimizin anlayabileceği bu gibi ayetler de göndermiş ve bunlar Allah ile Resulü arasında bir şifre görevi görmüştür. Bir görüş bu şekildedir. Bununla ilgili birçok görüşler vardır ama kafirlerin ses ve gürültü yapmalarına karşılık Allah Azze ve Celle bu şekilde başlayan sureler göndermiş ve onlar dikkat kesilmek zorunda kalmışlar. Çünkü Arapçada böyle bir kelime yok ve manası yok. Elif bir harftir, lam da bir harftir, ra da bir harftir. Ama bunlar mesela elif, lam, ra, eler gibi okunmaz veya ona benzer başka bir okuma şekliyle okunmaz. Bunlar harfler olduğu gibi okunur. Elif, lam, ra denir. Halbuki harflerin manası yoktur. Elif'in manası yoktur, lam'ın manası yoktur, ra'nın manası yoktur. Kelimenin manası olur. Harfler, kelimeler harflerden oluşur ve onların manası olur. O halde işte Arap insanı o zaman bunlar nazil olduğunda şaşırıyor ve dinlemeye başlıyorlardı. Konuşuyorlar, ses yapıyorlar, gürültü yapıyorlardı. Efendimizin konuşmasını engellemeye çalışıyorlardı. Allah Resulü bu ayetleri okuduğu zaman onlar şaşırıp bir an duraklıyorlardı. Elif, lam, ra deyince böyle bir kelime Arapçada olmadığından onlar şaşırıyorlardı ve hele bakalım ne diyecek deyip bekliyorlardı. Bir gayesinin de bu olduğu söylenir. Fakat esas olan görüşe gelince Allah Azze ve Celle bu gibi ayetlerle bazı surelere başladıktan sonra hemen bu kitabın Allah katından olduğunu söyler. Mesela şeyde Bakara suresinin başında mesela Elif lam mim zelikel kitab la raybe fihi huden lil muttakin. Elif lam mim dedikten sonra o kitap yani şu kitap Kur'an-ı Kerim onda şüphe yoktur. Ve o Rabbul Alemin'den indirilmedir, hidayetin kaynağıdır. Muttakiler için, takva sahipleri için, korunmak isteyenler için o bir hidayet kaynağıdır. Bu şekilde buyurulması, gerek orada, gerekse şu an ele almış olduğumuz Hud suresinde, Elif, Lam, Ra dedikten sonra, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Kitabun uhkimet ayetu. Bu kitap ayetleri muhkem kılınmış olan, ihkam edilmiş olan bir kitaptır. Yine aynı şekilde başka surelerde de Yasin mesela vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin. Allah Azze ve Celle Yasin dedikten sonra sen gönderilmiş peygamberlerdensin buyurmuştur. Bütün bu gibi surelere baktığımız zaman başında bu şekilde ayet olan Elif Lam Ra gibi, Elif Lam Mim gibi, Yasin gibi, Taha gibi ayetler olan surelere baktığımızda görürüz ki bunlardan sonra gelen ifade hep böyledir. Yani Allah Azze ve Celle insanlara şunu söylüyor. Bu kitap Allah katındandır ve harflerden oluşmaktadır. Haydi İnsanlar tarafından yazıldığını iddia ediyorsanız, haydi benzerini yazın. İşte bu sizin bildiğiniz harflerdendir. Elif gibi, lam gibi, mim gibi her gün kullandığınız harflerden müteşekkildir. Bu sizin bilmediğiniz bir dilde gelmiş değil. Siz Arapçanın allameleriydiniz. Siz Arapça şiirler yazıp onlarla övünürdünüz. Ve en değerli şiirlerinizi Kabe'ye asardınız. Muallakatü Seb'a denilen 7 tane şiirleri vardı ki Arap'ın övünç kaynağıydı. Yüksek seviyede edebiyata sahipti. Onunla övünürlerdi Araplar başka milletlere karşı. Bizde bu kadar sanat, kültür, edebiyat gelişmiş derlerdi yani. Haydi Allah Azze ve Celle onlara dedi ki madem ki sizde bu kadar gelişmiş kültür ve sanat, şiir, o halde haydi Kur'an'ın benzerini yazın o bildiğiniz harflerden müteşekkildir.
Elif gibi, lam gibi, mim gibi. Haydi siz de yazın bakalım.
Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi vad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin.
De ki eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz bu Kur'an'dan şüphe ediyorsanız haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. Bir tane suresinin benzerini. Daha evvelki ayetlerde bu kitabın bir benzerini getirin buyurmuştu. Kitabın benzerini, Kur'an'ın benzerini getiremediler. Allah Azze ve Celle bir sonraki ayette buyurdu ki 10 tane suresinin benzerini getirin. Yine getiremediler. O zaman buyurdu ki bir tane suresinin benzerini getirin. Yine getiremediler. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Yapamadınız ve yapamayacaksınız. O halde فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden korkun, o kafirler için hazırlanmıştır. Madem ki bir tane suresinin benzerini getiremiyorsunuz, onun gibi gaybtan haber veren, onun gibi mükemmel bir edebiyata sahip olan, hatasız olan, hiçbir edebiyatçının bir hata bulabilmesi mümkün olmayan, gökyüzünden haberler veren, yeryüzünden haberler veren, her taraftan haberler veren, denizin dibinden çocuğun anne karnındaki gelişim aşamalarından haberler veren, haydi bilinmeyen bilimsel hakikatleri 1000 sene sonra bulunacak olan bilimsel gerçekleri içeren bir tane sure yazsanıza. Haydi mesela 50.000 sene evveline ait bir hakikati söylesenize. Haydi mesela 50.000 sene sonrasına ait olacak olan bir şeyi söylesenize. Haydi Kur'an'ın ulaşmış olduğu yüksek edebiyata ulaşsanıza. Haydi Kur'an'ın meydana getirdiği gibi bir medeniyet meydana getirecek bir kitap yazsanıza. Yazamadılar ve yazamayacaklar. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde bazı surelere böyle başlıyor ki onlara meydan okuyor. Elif, lam, ra. Haydi 3 tane harf. Sizin de böyle harfleriniz var ve sizin harflerinizi kullanıyor Kur'an. O halde haydi gelin onun benzerini yazın. Madem ki yazamıyorsunuz o halde susun. O halde susun, anlayın ki bu Allah katındandır. Nice şairler bunun kadar kısa ve bunun kadar geniş manalı bir kelam söylenemez demişler ve bir kısmı iman etmişti. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatu summa fussilet. Bu kitap, bu Kur'an muhkem olarak indirilmiş olan bir kitaptır. Sabittir, değişmez. Hiç kimse tarafından sarsılamaz. İhkam edilmiş. Kimsenin onu yerinden kımıldatması mümkün değil. Ayetlerini kımıldatmaları mümkün değil. O sabittir, değişmez o. Onun kökleri çok derinlere gider. Tıpkı mesela büyük bir kaya düşünün. 50 metre yüksekliğinde bir kaya ve onun bir o kadar da aşağıda parçasını düşünün, bu kayanın kımıldaması mümkün müdür mesela? Aynen öyle, Kur'an'ın kımıldaması mümkün değil. Kur'an'ın ayetleri muhkemdir, onu kımıldatmanız mümkün değil. İstediğiniz kadar üzerinde oyunlar yapın ey kafirler. Bilesiniz ki Kur'an muhkemdir, ihkam edilmiştir Allah tarafından ve sonra da tafsil ile açıklanmıştır. Onu saptırmanız mümkün değildir. İçinizden bazıları bunu yaparlarsa eğer kendilerini kafir yapmış olacaklar. Başka bir şeye yaramayacak. Kendilerini kafir yapacaklar sadece. Kur'an'ın üzerinde oynanan oyunlar hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak. Çünkü uhkimet buyurulmuştur. İhkam edilmiş, sabitleştirilmiş, sarsılmaz bir hale sokulmuş. Dolayısıyla istedikleri kadar ılımlı İslam gibi yalan İslamlar uydursunlar. İstedikleri kadar Kur'an'ın manalarını bozacak sahte ilahiyatçı profesörler yetiştirsinler ve bunları televizyonlarda konuştursunlar. İslam'ın bugünkü demokratik düzene tamamen uygun olduğunu söyleyecek kadar İslam'ı satacak olan profesörler yetiştirsinler. Yine de Kur'an muhkemdir. Hiçbir zaman
sarsılmayacak ve bir gün hakikati tutup kaldıracak olan nesiller gelecek ve her dönemde böyle insanlar var olacak ve onlar Kur'an'ı tutup kaldıracaklar ve hayır diyecekler, sizin bu sahte İslam'ınız Kur'an'a uymamaktadır. İşte gerçek İslam Kur'an'daki İslam'dır. Bazı güçlerin uşaklığını yapıyorsunuz. Onların istediği gibi Kur'an'ı saptırıyorsunuz. Onların istediği şekilde Kur'an'ı çağa uydurmaya çalışıyorsunuz. Halbuki Kur'an çağa uymaz. Siz Kur'an'a uymak zorundasınız. Çağ Kur'an'a uymak zorundadır. Kur'an çağlar üstüdür. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın hem muhkem olduğunu hem de tafsil ile açıklandığını ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim demek ki sadece muhkem değil, aynı zamanda tafsilatlı olarak da açıklanmıştır. Dikkat ederseniz namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi, hac gibi meseleler tafsilatlı bir şekilde açıklanmamıştır. Ama Allah Azze ve Celle temel meseleleri tafsilatlı olarak açıklamaktadır. Tevhid akidesini, nübüvvet gerçeğini, ahiret gerçeğini, geçmiş milletler ne zaman helak edildiler, bunun gibi bir takım önemli hakikatleri, peygamberler ne şekilde mücadele verdiler, onların hareket metodu neydi, taviz veriyorlar mıydı, vermiyorlar mıydı, onlar muhalefet ediyorlar mıydı, etmiyorlar mıydı, mevcut düzenle uzlaşıyorlar mıydı, uzlaşmıyorlar mıydı, bu hakikatleri bize tafsilatlı bir şekilde anlatır. Namazı tafsilatlı anlatmayan Allah bu hakikatleri tafsilatlı anlatır. Çünkü namazın nasıl kılınacağı, namazı bozan şeyler, bozmayan şeyler, abdesti bozanlar, bozmayanlar, orucun tafsilatı, zekatın tafsilatı, haccın tafsilatı, içkinin, faizin vesairenin tafsilatları, bunlar peygamberin hayatından öğrenilebilir. Ve o konularda ufak tefek bir takım yanlış içtihatlarda bulunulsa bile yine de kıyamet kopmaz. Çünkü ameli meselelerdir. Ama tevhid meselesi, ama İslam'ın hareket metodu gibi önemli meseleler, bunlar Kur'an'da tafsilatlı bir şekilde anlatılmıştır. Çünkü tevhidde bir hata olacak olursa, inançta, imanda bir hata olursa insan kafir olur. Eğer İslam'ın hareket metodunda bir hata olacak olursa, o zaman İslam hiçbir zaman hakim olamaz. Yerimizde sayar dururuz. Peygamberlerin gittiği metodun dışına çıkacak olursak hiçbir yere varamayız. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle o gibi önemli meseleleri uzun uzun anlatır. Allah katında namaz önemlidir, zekat önemlidir ama dediğim gibi onlar uzun uzun anlatılmamıştır. Onlar peygamberin açıklamasına bırakılmıştır. Onları Müslümanlar görecekler peygamberden ve ona göre amel edecekler. Böyle istenilmiştir. Ama dediğim meseleler, temel meselelere gelince Allah Azze ve Celle Kur'an'da sürekli olarak bunlar üzerinde durur. Hangi milletler helak edilirler? Hangi şartlar oluşunca bir ümmet meydana gelir? Bu gibi meseleler Kur'an'da defalarca anlatılır. Bu şekilde tafsilatlı anlatılmış olur. Kur'an'da, evet bu ayette, ele almış olduğumuz ayette ثُمَّ فُصِّلَتْ buyuruyor. Sonra tafsil edildi, açıklandı, beyan edildi. Beyan manasına da gelir, temyiz edilmek manasına da gelir. Ayetlerin arasının ayrılması, surelerin arasının ayrılması. Evet Kur'an surelerden oluşur. Surelerin arası ayrılmıştır. Evet sureler ayetlerden oluşur. Ayetlerin arası ayrılmıştır. Sonra Kur'an-ı Kerim konudan konuya geçer ama mükemmel bir geçişle geçer. Öyle çok dik gibi görünür bazen. Ayetler arasında bağlantı yokmuş gibi görülür ama dikkatle incelendiğinde ayetler arasında mükemmel bir bağlantının olduğu görülür. Ve o zaman insanın hayreti artar, Kur'an'a olan imanı artar, mükemmel bir bağlantı olduğunu gördüğünde. İşte bazen tevhid akidesinden bahseder, sonra bir bakmışsınız ki peygamberlik müessesesinden bahsediyor. Bir bakarsınız ki ahiretten bahsediyor. Bir bakarsınız ki cihattan bahsediyor. Böylece Allah Azze ve Celle hepsini tafsil üzere anlatır. Yani hepsini yerli yerince koyar ve meselelerin arasına da tıpkı bir tesbih tanesinin, hani 33 tane de bir farklı renkte bir tesbih tanesi konuluyor ya hani, aynen onun gibi işte o surelerin ayetleri arasına böyle şeyler konur. Bazen bir ayetin içerisinde bile birkaç konu ele alınır ve konudan konuya geçerken mükemmel bir geçişle geçilir. Allah Azze ve Celle bu şekilde tafsilatlı bir şekilde anlatmış olur. Hem beyan etmiş olur, hem de bu şekilde ayetlerin farkını, konuların farkını göstermiş olur. Tafsil ile Kur'an'ın nazil olması, aynı zamanda kısım kısım gelmesi manasına da gelir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hem inzal ile indirmiştir, hem de tenzil ile. Kadir suresinde buyurduğu gibi, İnne enzelnâhu fî leyletil kadir. Biz onu, yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Burada enzelne ifadesi, yani inzal ettik, indirdik ifadesi, inzal kelimesi Arapçada toptan indirmeye kullanılır. Tenzil ise başka ayetlerde geçer, nezzelne şeklinde. O da kısım kısım indirmek demektir. Allah Azze ve Celle önce Kadir gecesinde Kur'an'ı toptan indirdi en yakın semaya ve sonra 23 yılda peyderpey peygamberimize indirdi. Dolayısıyla Kur'an hem bir gecede toptan indirildiği için inzal ile indirilmiş oldu, hem de sonra kısmen kısmen indirildiği için tenzil ile indirilmiş oldu. Dolayısıyla bu da bir tafsildir. Yani Allah Azze ve Celle surelerin arasını bu şekilde ayırdı, ayetlerin arasını bu şekilde ayırdı. Koskoca bir sureyi bir defada indirmedi. Kısım kısım indirdi. Bir kısmını bir yerde, bir kısmını başka bir yerde. Ta ki bu şekilde kalplerde iyice yerleşsin diye. Her bir ayet başka bir olayı hatırlatsın. Filan yerde şu olay olmuştu da bu ayet gelmişti diye hatırlayalım diye. Kısım kısım indirildi. İşte onu da ifade ediyor ayet. Kitabun uhkimet ayatuh summe fussilet. O öyle bir kitap ki bu Kur'an, öyle bir kitaptır ki muhkem kılınmıştır ve aynı zamanda da tafsil edilmiştir. Yani saptırmaya müsait değildir. Dolayısıyla madem ki tafsil vardır Kur'an'da, o halde birileri Kur'an'ı saptıracak olursa, Kur'an'ı bilenler dikkatle okuyup onlara her türlü cevabı verebilirler demek ki. Aksi halde Kur'an tafsil ile gelmiş olmasaydı belki saptırılmaya daha müsait olacaktı. Allah Azze ve Celle onun için tafsille indirdi ki temel meselelerde saptırma olamasın. Ey Resulüm, sana bu kitabı indiren Rabbin sana bunu haber veriyor. Bu kitap muhkemdir. Evet, içinden bazı ayetler müteşabihtir. Âl-i İmrân suresinin ilk sayfasında buyurulduğu gibi, وَالَّذِي أَنْزَلْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. O Allah ki sana kitabı indirmiştir ve o kitabın bir kısmı muhkemdir, onlar kitabın anasıdırlar. Açıktır manası, saptırılmaya müsait değildir. Açıktır ama bir kısmı da var ki müteşabihtir. Acaba mana şu mudur yoksa şu mudur diye tereddütte kalır bazı kimseler. Birkaç manaya geldiği yerler olur. Acaba hangisi? İşte bu gibi müteşabihatın bir maksadı nedir? Birkaç manaya gelme ihtimali olan bu gibi ayetlerin maksadı nedir? Bunların maksadı kalbinde eğrilik olanları ortaya çıkarmaktır. Bir maksat da bu. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُ الْاَلْبَابِ. O kitabın bir kısım ayetleri muhkem, manası açık seçik, bir kısım ayetleri ise öyle değil, manası açık seçik değil. Onlar müteşabihtir, birbirine benzer birkaç ihtimal ortaya çıkar.
İşte kimler onlara uyarlar? Kalbinde erilik olanlar buyuruyor. Kalbinde zeyh olanlar, onlar o müteşabihatın peşine takılırlar. Halbuki manası açık olan ayetler var. Muhkemlere bakmıyorlar, müteşabihata bakıyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim birçok ayette, onlarca ayette namaz kılın diye emrettiği halde, yüzlerce ayette Allah'a ibadet edin diye emrettiği halde, sapık bazı fırkalar mesela çıkmış tarihte, halen de bunlar devam ederler. Ve bunlar derler ki, وَعْبُدْ رَبَّكِ hatta يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ ayetini yorumlarken, Rabbine ibadet et ta ki yakin sana gelinceye kadar. Bu ayetteki yakinden maksat ölümdür. Bunu herkes bilir. Çünkü ölüm kesindir. Yakin kesin olan demek. İki kere 2'nin 4 ettiğinden eminiz. İşte yakini bilgiler buna benzer bilgilerdir. Kesin olan bilgilere yakin denir. İşte ey Resulüm sen Rabbine ibadet et. Yakin sana gelene kadar, yani ölüm sana gelene kadar. Bütün Kur'an bunu böyle emrettiği halde, bütün Kur'an'dan, muhkem ayetlerden ölünceye kadar ibadetle emrolunduğumuz bilindiği halde, bazı sapıklar çıkarlar ve derler ki, işte bize yakin gelmiştir, bize Hazreti Ali'den ilim gelmiştir, o halde artık biz yakine ulaşmışız ve dolayısıyla namaz kılmamıza da gerek yoktur. Allah ne buyuruyor diyorlar, yakin sana gelene kadar ibadet et. Zaten bize yakin gelmiştir diyorlar. Hazreti Ali'den bize ilim gelmiştir. O halde artık namaz kılmamıza da gerek yoktur derler. Halbuki ayetin manası neydi? Yakin kelimesinin manası ne? Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerde ölünceye kadar Allah'a ibadeti emrettiği halde, Peygamberimize yakin gelmemiş miydi ki ölene kadar namaz kıldı? Ölmeden evvel bile son namazını geçti, camide kıldı. Ona yakin gelmemiş miydi? Kalbinde eğrilik olanlar işte böylesi ifadelere takılırlar. Başka bir tarafa çekmek isteyenler o müteşabihatın peşine takılırlar. Halbuki muhkemlere göre hüküm vermeliydiler. Muhkemler zaten dini açıklıyor, yeterli. O müteşabihatın peşine takılmanın ne alemi var? O bir imtihandır. Kimin kalbinde eğrilik var, kim saptıracak, işte onları ortaya çıkartmak için. Allah'ın ayetleri iki türlü yani. Muhkem olanlar, bize nasıl bir dünya isteniliyorsa, Allah bizim nasıl bir medeniyet kurmamızı istiyorsa, onun için verilmiş. O muhkem ayetlere göre İslam medeniyetini kuracağız dünyada. Ama müteşabihata gelince, onların birçoğunu Allah ve Resulünden başkası bilmez deyip geçeceğiz. Tıpkı Elif Lam Ra gibi mesela. Allah ve Resulü bilir deyip geçmek en güzeli. Mesela hatırlarsanız, bundan birkaç sene önce, isim vermekte bir mahsur görmüyorum. Böyle adamların bilinmesi hatta vaciptir. Bunların ilan edilmesi de vaciptir. Hasan Mezarcı mesela birkaç sene evvel İsa olduğunu iddia etmişti. Kendisinin Hazreti İsa olduğunu ilan etti. Yalan söylüyordu ve bir insan peygamberlik iddiasında bulunursa yalan yere kafir olur. Böyle insanların ilanında fayda vardır, zarar yoktur. Ve mesela bu insan ne söylüyordu bunu bu iddiada bulunurken? Kur'an'da birkaç tane surenin başı ha mim ile başlar ya hani. İşte ha Hasan demek, mim de mezarcı demek diyecek kadar sapıtmıştı. Kendisine delil olarak onu gösteriyordu, hatırlayın. Ha Hasan'dır, mim de mezarcı demektir diyordu. Ve Kur'an-ı Kerim birçok surenin başında bana işaret ediyor diyordu. İşte kalbinde eğrilik olanların o eğriliğinin ortaya çıkması için, kalbinde kibir olanların kibrinin ortaya çıkması için. Allah Azze ve Celle sürekli olarak imtihan eder. Ayetleriyle de bizi imtihan eder. Bu kitap muhkemdir ve tafsil ile açıklanmıştır. Kimin tarafındandır? Min ledun hakimin habir. hem hakim olan, hikmetli olan Allah, hem de habir olan Allah'ın katındandır. Hakim ve habir olan Allah tarafından indirilmiştir. Tafsil edilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin bütün hükümlerinde bir hikmet vardır. Onun isimlerinden birisi de Hakim'dir. Hikmet sahibidir. Her ne indirmiş ise bir hikmeti vardır. İnsanlar onu daha sonra görürler. Allah mesela hırsıza bir ceza tayin eder. İnsanlar Allah'tan daha çok merhametli olduklarını düşünürler. Ve o cezayı kaldırırlar. Sonra belalarını bulurlar. Her tarafta hırsızlık alır başını gider. Allah Azze ve Celle zinaya belli bir ceza tayin eder. Onlar onu kaldırırlar, serbest bırakırlar zinayı. Ondan sonra toplumda ahlak ve namus diye bir şey kalmaz. Allah Azze ve Celle böyle her bir kanununu bir hikmete binaen indirdiği halde onlar o hikmetleri anlamak istemezler, görmek istemezler, kördürler ve onlar çünkü kendilerini ilah yapmak istemektedirler. Onlar toplumların Rabbi olmak istemektedirler. Allah Azze ve Celle'nin hangi işinde bir hikmet yok ki? Kainatta neyi nereye koymuşsa hepsinin bir hikmeti var. Şu koca dağların bile yerlerinin bir hikmeti var. O dağlar oradan kaldırsanız, yerlerinden kaldırıp başka bir yere götürseydiniz, dünyada bu düzen olmayacaktı. Şu anda hiç sarsıntı olmadan dünya güzel güzel dönüyor. En ufak bir sarsıntı hissediyor musunuz? O dağların sayesinde. Allah Azze ve Celle eğer dağları oralara yerleştirmeseydi, başka yerlerde olsaydı, o zaman bu düzen olmayacaktı. Koca bir taksinin mesela tekerleğinde birinin diğerinden az bir şey farkı olsa, lastikten dolayı, jantından dolayı az bir fark olsa balansa gidiyorsunuz. Balans ayarı yapmadığınız zaman araba rahatsız ediyor sizi. Vurmaya başlıyor lastikler. İşte şu koca dünya eğer Allah Azze ve Celle tarafından her şey yerli yerine yerleştirilmiş olmasaydı balans yapacaktı. O zaman görecektiniz, her saniye hoplayacaktınız. Ne bir tane ev kalacaktı, ne bir apartmanın, hiçbir şey kalmayacaktı yerinde. Dolayısıyla hiçbir medeniyet de kurulamayacaktı. İnsan nesli diye bir şey de kalmayacaktı. Hayvan nesli diye bir şey kalmayacaktı. Allah'ın hangi işinde bir hikmet yok? Gözünüzün yeri mi hikmetli değil, burnunuzun yeri mi, ağzınızın yeri mi, dişleriniz mi, damarlarınız mı, kalbiniz mi? Nereniz hikmetli değil? Hangi şey rastgeledir söyler misiniz? Hangi şey rastgeledir? Ağzınızla yiyeceğiniz için Allah burnunuzu onun hemen üstüne yerleştirmiş, kötü bir şeyse koklayasınız diye. Gözünüz hemen onun üstüne yerleştirmiş, kötü bir şeyse, pisse göresiniz diye. Allah Azze ve Celle'nin hangi işinde bir hikmet yok? Kalbin çalışmasında mı hikmetler yok? Dalağın, böbreğin çalışmasında mı? Bütün galaksilerde, kainatta hangi şey hikmetsizdir? Hakim işte bu. Her ne yaparsa bir hikmeti var. Her şeyi yerli yerine koyar. Hiçbir şeyi rastgele yapmaz. Her şeyi bir ilme göre yapar. Aynı zamanda hakim, hakim demektir. Yani Allah Azze ve Celle göklerin hakimi olduğu gibi yeryüzünün de hakimidir. Onun dediği olmalı. Eleysallahu bi ahkamil hakimin. Öyle değil mi? Allah hakimlerin hakimi, hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir? Hanginiz Allah'tan daha güzel hükümler koyabilirsiniz? Hanginiz Allah gibi yaratabiliyorsunuz ki? Söyler misiniz? E entum a'lemu em illa? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Neden hakikatleri söylemiyorsunuz? Neden gerçeklere gözünüzü yumuyorsunuz? Neden insanları kendinize kul köle yapmak istiyorsunuz? Hakim ve habir olan Allah, işte onun katından tafsil edilmiştir bu kitap. Dolayısıyla bu kitabı okurken hakim olan, hikmetli olan Allah'ın kitabını okur gibi okuyacaksın. Bu kitabı okurken hakim olan, hükmeden bir Allah'ın kitabını okur gibi okuyacaksın. Allah'ı sadece yaratıcı olarak görmeyeceksin. Aynı zamanda melik olarak ve hakim olarak göreceksin. Kanun koyucu bir Allah olarak göreceksin. kanun koyucu olarak görmüyorsan Allah'a hakkıyla inanmamışsın demektir. Çünkü Allah kanun koyucudur. Siz mesela benim bütün sıfatlarımı doğru saysanız, 98 tane sıfatımı mesela doğru söyleseniz, boyu şöyle, eni böyle, kaşı böyle, saçı böyle deseniz, mesela bir tane sıfatımı da yanlış söyleseniz, diyelim ki mesela 4 tane kulağı var deseniz, yahut da gözleri kırmızıdır deseniz, o ben değilim artık. Bütün sıfatlar bana uymuyorsa o ben değilim, o bir başkası. Aynen öyle Allah'a inandım diyenler, eğer Allah'ı mesela yaratıcı olarak kabul ediyor, Rezzak olarak kabul ediyor, Gafur olarak, Rahman olarak, Rahim olarak, Settar olarak kabul ediyor. Ama Hakim olarak, Hakim olarak, Melik olarak kabul etmiyorsa, Allah göklerin Allah'ıdır, yerin Allah'ı değil, yere karışmaz, bize karışmaz, bizi serbest bırakmış. Öyle düşünüyorsa, Aristo gibi Allah o kadar yücedir ki bizimle ilgilenmez, çünkü o çok yücedir diyorsa, bu kişi Allah'a inanmamıştır. Bir mikropla bile ilgilenen Allah, bir sinekle, okyanusun dibindeki balıkla ilgilenen, onun için gerekli hayat ortamını hazırlayan Allah, nasıl olur da insanla, en şerefli varlıkla ilgilenmez ve onu başıboş bırakabilir? İşte Allah'ın kitabını okurken, El-Hakim olan bir zatın kitabını okur gibi okuyacaksınız. Madem ki Allah hakimdir, hakimdir, meliktir, o halde o kitabın hükümleri okunurken diyeceksiniz ki işte Allah böyle emrediyor, şöyle emrediyor, şuna şöyle ceza verin, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapmayın diyorsa elbette ki bir bildiği vardır. Faizi haram ediyorsa elbette ki bir bildiği vardır. Zinayı haram ediyorsa, harama bakmayı haram ediyorsa demek ki bir hikmeti vardır. Ve Allah ne diyorsa doğrudur diyeceksiniz. Ve hakim olan Allah'a teslim olacaksınız. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle burada bu işin yani vahyin kökeninin kendisi olduğunu ifade ediyor bize. Demek ki vahyin kökeni Allah'tır. Onun için bazı insanlar peygamberimizi kabul ettiklerini söyleye dursunlar. Yalan söylüyorlar aslında. Peygamberimize iman ettiklerini söylüyorlar. Ama sonra bir bakıyorsunuz ki öyle şeyler söylüyorlar ki peygamberi peygamber olarak görmedikleri ortaya çıkıyor. Peygamberi peygamber olarak görmek demek, peygambere verilen kitabın gerek metlub olan okunan bu kitap, gerekse okunmayan peygamberimize Kur'an dışında gelmiş olan vahiylerin hepsinin kökeninin Allah olduğuna inanmak demektir. Risalet müessesesine inanmak, Allah'ın gönderdiği bütün hükümleri kabul etmek demektir. Adam hem ben peygambere iman ettim diyor, laf gelişi işte Müslümanım diyor, halbuki bir bakıyorsunuz ki peygamberimizi adeta saf dışı ediyor, peygambere uymak bizim için şart değildir diyor, kimisi peygamberin sünnetini toptan reddediyor, kimi Allah Azze ve Celle'nin hayata karışacağını reddediyor, peygamberimizi kabul ettiğini o söylerken, peygamber olarak gördüğünü söylerken, bir bakıyorsunuz ki o peygambere verilen vahyi kabul etmiyor ve bu çağa uygun değildir diyor. Hani sen peygamberi kabul ediyordun? Peygamberi kabul etmek demek, onun Allah tarafından gönderildiğini kabul etmek demek. Peygamberi kabul etmek demek, bu kitabın Allah'ın kelamı olduğunu kabul etmek demek. Hani sen böyle kabul ettiğini söylüyordun, hem peygamberi kabul ediyorum diyorsun, hem bu kitabın Allah'tan olduğunu kabul ediyorum diyorsun, ondan sonra da bu kitabı görmezden geliyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Eğer gerçekten Allah'tan geldiğini kabul etseydin, peygamberin Allah'ın Resulü olduğunu hakikaten kabul etseydin, böyle söylemezdin. Aslında bu insanlar peygamberin Allah'ın peygamberi olduğunu kabul etmiyorlar. Ama münafıklık yapıyorlar. Hakikatleri saklıyorlar. Bunlar gerçekte peygamberin peygamberliğini kabul etmiyorlar. Peygamberi kabul etmek demek, kutsi bir şeye inanmak demek. İki tane kutsi var. Kur'an ve sünnet. Kur'an'a ve sünnete inanmış olanlar onlara tabi olmak zorundadırlar. Bu budur. peygambere ve Kur'an'a inandım dediği halde onlara tabi olmamak inanmadığını gösterir. Nice insanlar vardır ki peygamberi de Kur'an'ı da kabul ettiğini iddia ettiği halde hiçbir meselesinde özel hayatında Allah'ı ve Resulünü kendi özel hayatına karıştırmaz. Menfaatine geldiği gibi gider, nerede menfaati varsa helal haram demeden, İslam'a göre düşünmeden onu yapmaya çalışır. Halbuki senin kalbinde kutsi bir şey olmalıydı. Bir kutsiye inanmalıydın. Allah'ın dediğinde hata olmaz. Peygamberin dediğinde hata olmaz. Onlar kutsidirler. Kutsiye inanmalıydın. Kutsi olana inanmayanlar aslında inandık diyorlar belki ama hakikatte inanmadıkları ortaya çıkıyor. Yakalanıveriyorlar. O kutsi olana güya peygamber diyorlar, güya Allah'tan gelmiştir bu kitap diyorlar. Kutsi olduğunu kabul ettiklerini söylüyorlar güya ama sonra o kutsiyi bırakıp Avrupa'dan kanunlarını alıyorlar. Hani siz Kur'an'a ve peygambere inanmıştınız? Hani inanmıştınız? Hani siz Allah'tan geldiğini bu kitabın kabul ediyordunuz? Hani siz bu peygamberin kendinin söylemediğini, Allah'tan aldığını bize söylediğini kabul ediyordunuz? İşte bu ayette de böyle söylüyor. Min ledun hakimin habir buyuruyor. Hakim ve habir olan, her yaptığınızdan da haberdar olan ve size bu yaptıklarınızı tekrar haber verecek ve size bunun hesabını soracak olan Allah katındandır bu kitap. Hani siz buna böyle inandığınızı söylüyordunuz? O halde neden Allah'tan almıyorsunuz da değerlerinizi, prensiplerinizi? Neden Avrupa'dan, Kopenhag kriterlerinden alıyorsunuz? İşte ne kadar dürüstsünüz, siz kendiniz karar verin. Bu kitabın geliş gayesi neydi? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz diye. İşte kitabın gönderiliş gayesi bu. Kitabın davası bu. Kur'an bunun için gönderildi, başka bir şey için değil. Gerisi tafsilattır. La ilahe illallah'tır bu işin merkezi. Allah'tan başka hiçbir otoriteyi tanımamak. Allah'tan başka hiç kimseye kulluk yapmamak. İnsanlık şerefini unutmamak. Allah seni insan olarak yarattı. Melekleri bile sana secde ettirdi. Ve sonra seni yeryüzünde kendi halifesi yaptı. Sana kendi ruhundan üfledi. Senin içinde Allah'ın ruhu var. Sen eğer Allah'ın ruhunu şeytanın önünde iki büklüm edersen Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısızlık etmiş olursun aynı zamanda. Sıkıntılı bir hayat yaşıyorlardı Mekke'de. Ama yine de Allah Resulü de sahabesi de mutluydular. Çünkü onlar Rableri uğrunda mücadele veriyorlardı. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutmuş olanlar gibi olmayın. Allah unutulmamak için her tarafa binlerce, milyonlarca delillerini serpiştirmiş. Nereye baksan Allah'ı görebilirsin. Tevbe aslında yeni bir hayata başlamak demektir. Tevbe hakikatte hayatı değiştirmek demektir. Allah'tan başka hiçbir otoriteyi tanımamak. Allah'tan başka hiç kimseye kulluk yapmamak. İnsanlık şerefini unutmamak. Allah seni insan olarak yarattı. Melekleri bile sana secde ettirdi. Ve sonra seni yeryüzünde kendi halifesi yaptı. Sana kendi ruhundan üfledi. Senin içinde Allah'ın ruhu var. Sen eğer Allah'ın ruhunu şeytanın önünde iki büklüm edersen Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısızlık etmiş olursun aynı zamanda. Yalnızca kendini cehenneme atmış olmazsın. Sen o Allah'ın ruhunu kullara kulluk yaptırırsan, kulların önünde iki büklüm edersen, zenginlerin önünde, makamların önünde, makamperestlerin önünde, eğer iki büklüm olacak olursan, insanlık şerefini unutacak olursan, işte o zaman Allah Azze ve Celle'yi de kızdırırsın. Allah seni şerefli olarak yarattı. Melekleri sana secde ettirdi. Seni yeryüzünün halifesi olarak yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi. Sana ilim nasip etti. وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Bütün isimleri sana öğretti ilim sahibi olman için. Sonra seni yeryüzüne indirdi. Ve sen bütün bu şereflere rağmen tutuyorsun, senin gibi olanlara kulluk yapıyorsun. İşte bu kitap bunu önlemek için gönderildi. Ne namaz için ne zekat için. Esas maksat budur. Allah'tan başkasına kulluğu engellemek için. İnsanın yeryüzünde başıboş bir varlık olmadığını anlatmak için. Allah insana der ki kitabıyla, sen başıboş bir varlık değilsin. Benim dünyamda başıboş bir varlıkmış gibi yaşayamazsın. Ben bütün kainatı hükmediyorum da sana mı hükmetmeyeceğim? Ben denizdeki balıkları bile idare ediyorum da, denizdeki balıklar bile benim dediğim şekilde bir hayat sürüyorlar da, onlara tayin etmiş olduğum hayatın dışına çıkamıyorlar. Bütün mahlukat, büyüğünden küçüğüne, mikrobundan, atomundan, galaksisine kadar, hepsi, hiçbirisi özgür değiller. Hepsi benim kulumdurlar da sen mi bana kul olmayacaksın? Eğer sen bana kul olmak istemiyorsan, bilesin ki sen kendi nefsine kulluk yapacaksın. Ceza amelin cinsinden gelecek. Sen kulluk yapmak istemiyordun öyle mi? O zaman her şeye kulluk yapacaksın. Madem ki kulluk yapmak istemiyorsun, o halde ben seni öyle bir noktaya getireceğim ki insanlık şerefini unutacaksın. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutmuş olanlar gibi olmayın. Allah unutulmamak için her tarafa binlerce, milyonlarca delillerini serpiştirmiş. Nereye baksan Allah'ı görebilirsin. Bütün bunlara rağmen Allah'ı unutursan eğer bilesin ki فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ O zaman Allah da sana seni unutturur. Şerefli bir varlık olduğunu unutursun yani. Kullara kulluk yapmaya başlarsın yani. Şerefini unutursun. Melekler sana secde etmişti hatırla. İşte onu unutursun da o makam perestlerin kanını satsan beş kuruş etmez adamların önünde eğilirsin. İşte bu senin o suçunun bir cezasıdır. Çünkü sen Allah'a kulluk yapmak istemedin. İşte o zaman her şeye kul olacaksın. Nefsine kul olacaksın, paraya kul olacaksın, kadına kul olacaksın, makama kul olacaksın, her şeye kul olacaksın çünkü sen kulluktan kaçındın. Ceza amelin cinsinden gelecek ve her şeye kulluk yapacaksın. İnsanlık şerefini kaybedeceksin. Halbuki Allah'a kulluk yapsaydın şerefini kaybetmeyecektin. Tam tersine yaratıcıya kulluk yapmak bir şereftir. Çünkü o her şeyin sahibidir ve o mükemmeldir. O sonsuz ilim sahibidir. O sonsuz kudret sahibidir. O kamildir. Kamile kulluk yapılır. O her şeyimizi verendir. O halde ona kulluk insan olmanın icabıdır. Onun dünyasında oturuyorsun. Onun dünyasında yiyip içiyorsun. Onun verdiği bedeni kullanıyorsun. Onun verdiği havayı teneffüs ediyorsun. O halde ona kulluk yapmak insanlığın icabıdır. Ona kulluk yapmayı istememek insanlığını kaybetmiş olmaktır. Ama insanlara kulluğa gelince o insanın kendi şerefini beş para etmesidir. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden der ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. İnsanlar Allah'ın varlığını kabul etmişlerdir tarih boyunca. Bugün de kabul ederler. Yeri geldiği zaman inşallah maşallah derler. Hatta yeri geldiğinde bazıları daha öteye gider, bazı münafıklar namaz bile kılarlar. Ama hakikatte onlar samimi değildirler. Çünkü onlar sadece Allah'ın bir sıfatıyla, birkaç sıfatıyla iman etmek istiyorlar. Allah'ı yaratıcı olarak görmek istiyorlar, Rezzak olarak görmek istiyorlar, Settar olarak, Gafur olarak, Rahman olarak, Rahim olarak, Semi olarak, Basir olarak, Kabir olarak, yani onların düzenine karışmayan sıfatlarıyla Allah'ı tanımak istiyorlar. Onların saltanatına karışmayan sıfatlarıyla, ama Allah'ın melik oluşunu, Rab oluşunu kabul etmek istemiyorlar. Demin de dediğim gibi Allah'ın bütün sıfatlarını kabul etseniz, 98 sıfatını kabul etseniz, bir tane sıfatını reddetseniz Allah'a inanmamışsınız demektir. Mesela bir insan Allah'ın bütün sıfatlarını kabul etse ama dese ki Allah her şeye kadir değildir. Bir takım şeylere kadirse de her şeye kadir olması mümkün değil mesela dese kafir olur. Bütün sıfatlarını inkar etmiş gibidir. Aynı şekilde Allah kanun koyucu değildir, hüküm vermez dese, insanı başıboş bırakmıştır dese aynı hüküm geçerlidir. Çünkü Allah'ın bazı sıfatlarını reddetmiş olmaktadır bu durumda. İşte Kur'an bunun için geldi. Kur'an niçin gelmiştir? İşte kendisi açıklıyor. Bu kitabın geliş gayesi neydi? İşte kendisi açıklıyor. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Kendinizi beş para etmeyesiniz diye. Sadece Allah'ın ilahlığını kabul ederim. Rabliğini kabul ederim. Ondan başka Rablik ilan eden, Rabliğini ilan etmiş ve kendini Rab olarak görenleri reddederim diyeceksin. Allah'a Kur'an-ı Kerim bu önemli hakikati bildirdikten sonra, davanın temelini bu şekilde açıkladıktan sonra, daha surenin başında hemen bir kelimeyle davanın temelini açıkladı bize. İşte Kur'an'ın bütün özeti bu. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Ne Allah'tan başkasından yardım isteyeceksiniz, ne kabirdeki şeyhlerden yardım isteyeceksiniz, ne başınızdaki Allah'ın dediğine göre idare etmeyen insanların o yetkisini tanıyacaksınız. Allah'ın dışında bir şeyi tanımayacaksınız. Allah bir şey diyorsa, insanlar başka bir şey diyorsa kabul etmiyorum ben diyeceksiniz. İmanınızın gerçekleşebilmesi buna bağlı. Namaz kılmakla iman gerçekleşmiyor. Nice insanlar var ki iman etmeden namaz kılarlar. Sonra Allah'ın düşmanlarını desteklerler. Allah'ın yetkilerini insanlara verirler. İşte Kur'an burada bir kelimeyle bu önemli hakikati özetliyor bize. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Bir kafir mesela Müslüman olmak istediği zaman nasıl Müslüman olur? La ilahe illallah der değil mi? İşte aynı manada Allah'tan başka bir ilah, bir otorite tanımayacağım, söz veriyorum demek. Allah'tan başka hiç kimseyi ilah olarak, Rab olarak, otorite olarak görmeyeceğim. Söz veriyorum Rabbim. Senin dünyanda oturduğu halde seninle mücadele edenleri hiçbir zaman tanımayacağım. Hep sen ne demişsen ben ona bakacağım. Senin önüne, Resulünün önüne hiç kimseyi geçirmeyeceğim. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulihi. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve de geçirmeyin kimseyi. Ne Allah'ın Resulünün, Allah ve Resulünün önüne geçin, haddinizi aşın, ne de başkalarının hadlerini aşmalarına müsaade edin. Daima bunlarla mücadele vereceksiniz. Birileri kalkacaklar, Allah'ın dünyasında benim borum öter diyecekler. Allah'ın ne dediği önemli değil, benim dediğim önemli diyecekler. Şurası kamusal alandır, burası bilmem ne cehennemin dibidir diyecekler. Ve onlar kafalarına göre bir şeyler söyleyecekler. İşte siz onları hiçbir zaman tanımayacaksınız. Tanıdığınız zaman işte bu iman değildir. Onlara bu hakikatleri hatırlat. اِنَّنِ لَكُمْ مِنْهُ نَز۪يرٌ وَبَش۪يرٌ Ben size gönderilmiş nezirim ve beşirim. Hem uyarıcıyım hem de müjdeleyiciyim. Sizin iyiliğiniz için gönderilmişim ben. Sizi hem bu dünyada huzura sevk etmek üzere, öyle bir insana uygun medeniyet kurmak üzere gönderildim. Hem de ahirette cennetlik olasınız diye, asıl hayatı kazanasınız diye gönderilmişim. Demek ki kıymetli kardeşlerim, İslam'da sadece müjdelemek yoktur. Sadece cenneti anlatmak yoktur. Zaten Kur'an da bunu reddeder. Kur'an cehennemden de bahseder, cennetten de. Sadece cehennemden bahsetmek, insanları ümitsiz hale getirmek doğru olmadığı gibi, aynı zamanda sadece cennetten bahsederek insanları korkusuz hale getirmek de doğru değil. Peygamberin görevi hem nezirdir hem beşir. Hem korkutur hem de müjdeler. Şöyle şöyle yapanlar hem bu dünyada azaba uğrayacaklar, hem huzursuz bir hayat yaşayacaklar, hem onunla korkutur, hem de ahiret ile, cehennem ile korkutur. Diğer taraftan şöyle şöyle yaşayanlara bu dünyada huzur verilecek, onlar medeni olacaklar, insan olacaklar, huzurlu bir toplum meydana gelecek, hem de ahirette cennetlik olacaklar diyerek onları müjdeler. O yüzden bir peygamberin görevi budur, hem nezirdir hem beşir. Hem uyarır hem korkutur. O halde İslam davetçilerinin görevi de budur. Sadece cennetten bahsetmek insanları aldatmak olur. Sadece cennetten bahsederek herkesin kendisini cennetlik gibi görmesini sağlamak insanları aldatmak olur. Hazreti Ömerler bile kendilerinden korkuyorlardı. Ölürken ağlıyordu Hazreti Ömer. Ama bugün sürekli cenneti anlatan hocaların sayesinde artık insanlar cehennemi unutmuş vaziyetteler. Televizyonlarda hocalar çıkar ve eften püften sorulara cevap verirler sadece. Kabirde şu dua mı okunacak, öbür dua mı? Tırnak kesilirken evvel hangisi kesilecek? Vesaire vesaire. Hiçbirisi dinin hakikatini, önemli meselesini anlatmazlar insanlara. Halbuki dinin en temelinde olan dava budur. Ellâ ta'budu illallah. Demeleri gerekirdi ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Allah'tan başkasından değerlerinizi, kriterlerinizi almayacaksınız. Avrupa'dan değil Allah'tan alacaksınız. Bunu söylemedikten sonra gerisi tafsilattır ve gerisi insanları uyutmaktır. Ve en istagfiru rabbakum summa tubu ileyhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman. Ve ta ki Rabbinize tövbe istiğfar edin. Rabbinizden mağfiret dileyin. Bağışlanmayı isteyin Allah'tan. Ve sonra tövbe edin. Ta ki bu şekilde sizi belli bir süreye kadar metaalandıralım. Sizi belli bir süreye kadar size güzel bir geçimlik verelim bu dünya hayatında. Allah Azze ve Celle bununla şunu ifade etmiş oluyor. Ey insanlar! Siz İslam'a uyduğunuz zaman zannetmeyesiniz ki bu dünya hayatında kötü bir hayat yaşayacaksınız. İslam Hristiyanlık gibi ruhbanlığı emretmiyor. İslam ruhbanlığı reddediyor. Siz İslam'a uyduğunuz zaman hayatın içinde kalacaksınız gene. Hayatın içinde kalarak takva sahibi olabilirsiniz. Hayatın içinde kalarak takva sahibi olunabileceğini gösteren tek dindir İslam. Hayatın dışına çıkmadan, dağlara çekilmeden, mağaralara çekilmeden, hayatın içinde kalarak, yine çalışarak, yine evlenerek, yine yemek yiyerek, yine uyuyarak, takva sahibi olunabileceğini gösterir. O yolu gösterir insana İslam. Ey insanlar, siz takva sahibi olduğunuz zaman kötü bir hayat yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Öyle değil diyor Kur'an. Burada deniliyor ki, siz eğer istiğfar ederseniz, Allah'tan mağfiret isterseniz, Rabbim günahları mahvet derseniz, sonra da tövbe ederseniz ve sonra çalışırsanız size yeryüzündeyken bu dünya hayatında da güzel bir geçimlik vereceğiz. Yani bu dünyada da başarılı olacaksınız. Eğer Müslümanların hedefi Allah'ın rızası ve cennet olursa Allah Azze ve Celle onlara yalnızca cennetini vermiyor, aynı zamanda onlara bu dünyada da başarılar nasip ediyor. Dünyayı da veriyor, ahiretini de veriyor. Ama eğer hedefleri sadece dünya hayatı, dünya perestlik ise, o zaman Allah Azze ve Celle onlara ceza olarak yalnızca ahiretinden, cennetinden mahrum etmez. Aynı zamanda bu dünya perestliğin cezası olarak onlara bunu da, yani bu dünyayı da vermez. Onlara ceza maksatlarının aksiyle verilir. Onların maksadı dünya hayatı idi. daha rahat yaşamak, daha zengin olmaktı. O yüzden Allah'tan kopmuşlardı ya hani, işte onun için Allah Azze ve Celle onları cezalandırır. Siz bunun için Allah'tan koptunuz. O halde bilesiniz ki ben size dünyayı da vermeyeceğim. Siz dünya için Allah'ı bıraktınız. O halde ceza olarak size dünya da verilmeyecek. Peki kafirlere, kafirlerin durumu ne diyeceksiniz? Onlar Allah'tan kopmuş oldukları halde dünyada başarılı görünüyorlar. Çünkü onlar Allah'ın defterinden silinmişler. Allah Azze ve Celle artık onları ikaz etmeye hacet görmüyor. Çalışanın karşılığını Allah bu dünyada verir. Ama Müslümanlara gelince Allah onları ikaz etmek için çalışsalar da bazen vermeyebilir. Çünkü onların hedefi dünyadır. Dünyaya tapmasınlar diye Allah bazen onlar çalıştığı halde bile dünyayı vermeyebilir. Ey Resulüm, onlara bunu haber et. Eğer istiğfar ederlerse ve tövbe ederlerse bu iki şartı gerçekleştirecekler. Demek ki dünya hayatındaki o güzel geçimlik buna bağlı. İstiğfar ve tövbe. Ondan sonra çalışma. Ve o zaman Allah Azze ve Celle onlara güzel bir geçimlik nasip edecek. Demek ki bu işin şartı budur. Ama istiğfar etmek nedir? Tövbe etmek nedir? Tövbe sadece sözlü olan bir şey değil. Öyle bir tövbeyi herkes yapabilir. Ama hakiki tövbeye gelince o insanın hayatını değiştirir. Tövbe yalnızca sözlü olmayacak. Fiilen de gerçekleşecek. Tövbe aslında yeni bir hayata başlamak demektir. Tövbe hakikatte hayatı değiştirmek demektir. Ben şu ana kadar şöyle bir hayat yaşadım Rabbim, artık o hayatı yaşamayacağım demek Allah'a söz vermektir. Bu şekilde olmayanlar aslında hakiki tövbeyle tövbe etmiş de değildirler. Hayatları aynı hayat ama onlar güya tövbe ediyorlar. Arkadaşları aynı arkadaşlar, çevresi aynı çevre. Mesleği haram bir meslekse aynı mesleğe devam ediyor. Haram lokma yemeye devam ediyor. Yapması gerekenleri yapmamaya, yapmaması gerekenleri de yapmaya devam ediyor. Ondan sonra da tövbe ettim Rabbim diyor. Bu kabul olmayan bir tövbedir. Tövbenin şartlarından birisi de budur. O günahı terk etmiş olmak. O günahı terk etmeden yapılacak olan tövbeler makbul değildir. Onun için ey Resulüm, bu dünya hayatında onlara güzel bir geçimlik vermemizi istiyorlarsa onlara bu şartları söyle. İstiğfar edecekler evvela. Allah'tan af isteyecekler. Sonra tövbe edecekler ve ondan sonra çalışacaklar. O zaman biz onlara güzel bir geçimlik vereceğiz bu dünyada. Ama diyeceksiniz ki neden o halde Müslümanlardan niceleri böyle değiller? Güzel bir geçimlik demek illa da zengince bir hayat demek de değil. Müslüman her halinde aslında huzur içerisindedir. Kafirin zengin bir hayatın içinde bulamadığı huzuru Müslüman o fakir hayatın içinde bile bulabilir. O sıkıntılı hayatın içerisinde mutluluğu elde edebilir. Allah Resulü de öyleydi, sahabesi de öyleydi. Sıkıntılı bir hayat yaşıyorlardı Mekke'de. Ama yine de Allah Resulü de sahabesi de mutluydular. Çünkü onlar Rableri uğrunda mücadele veriyorlardı. O onları mutlu yapıyordu ve güzel bir hayat yaşamış oluyorlardı bu şekilde. Ebu Cehillere gelince, Firavunlara gelince, onlar belki zengince lüks bir hayat içindeydiler ama her zaman için biliyorlardı ki yolları yanlış bir yoldur. Her zaman için biliyorlardı ki Allah Azze ve Celle bu dünyayı boşuna yaratmış olamaz. Mutlaka bu işin bir hesabı kitabı olacaktır. O zaman ne yapacağız? Onun huzursuzluğu içerisindeydiler. Hazreti Musa'nın elindeki mucizeyi görünce elbette ki firavunlar anlıyorlardı. Aslında onlar huzurlu değillerdi. O zenginliğin içerisinde mutsuzdular. Bugün de niceler var ki zenginliğin içerisinde mutsuzdur. Mutlu değildirler gerçekte. Öyle görünürler, insanlara gülüyor gibi yaparlar. Hakikatte mutlu değildirler. Ama o müminlere gelince istiğfar etmiş, tövbe etmiş, onlar o huzurun içerisindedirler. Düşünün ki mesela yıllarca içki içmiş, namaz kılmamış bir insan tövbe ettiği zaman ne kadar mutluluk duyar. Onun mutluluğu hiç kimsede olamaz. 100 milyar verseniz gene o kadar mutlu edemezsiniz bir insanı. o kadar mutlu olur ki, o kadar olabilir ancak. Tövbe insana mutluluk verir. İstiğfar Allah'a yaklaşmaktır. Rabbim senden affımı istiyorum dediği zaman kul bu şekilde kalbinin tamamen ölü olmadığını da göstermiş olur. Rabbim benim kalbim tamamen ölmemiş. O yüzden ben sana şimdi tövbe istiğfar ediyorum. Bu aslında kulun kalbinin tamamen ölmediğini gösterir. Ve bu şekilde Allah'a yaklaşmaya çalışır. İşte ey Resulüm, bu şekilde olduğunuzda, bu şartlar gerçekleştiğinde bilesiniz ki Allah size bu dünyada da güzellikler verecektir, sadece ahirette değil. Ey takva sahibi olursam, İslam yaşarsam fakir kalırım diye zannedenler, işte Allah size vaatte bulunuyor. İnna Allah la yuhliful miat. Allah sözünden de dönecek değil. Madem ki vaatte bulunuyor, o halde gerçekleşir. O diyor ki, sen istiğfar edersen, yaptığın günahlarından vazgeçersen, iflas etmiş olsan bile, istiğfar edersen ve tövbe edersen, ben seni yeniden güzel günlere kavuştururum. İşte sana söz veriyorum. Ama sen istiğfar et. Hakkıyla istiğfar et. Hakkıyla tövbe et. Ondan sonra gel benim kapıma. Ondan sonra çalış, bak göreceksin. Ben senin işlerini rast getirmeye başlayacağım. Yoksa sen bugüne kadar çok çalıştın. Nereye vardın ki hani? Yıllardan beri çalışıyorsun. Nereye vardın? Yine çalışsan yine bir yere varamazsın. Ama Allah sana söz veriyor. Senin bir yere varamamanın sebebini sana açıklıyor. İstiğfar etmiyorsun. Hayatını değiştirmiyorsun. Tövbe etmiyorsun. Habire uğraşıp duruyorsun, dünya peres olmuşsun ve bir türlü işlerin de rast gitmiyor. Anlamıyor musun? Allah rast getirmiyor. Anlayasın diye, bu dünya peresliği bırakasın da istiğfar edesin diye ve sonra seni mutlu bir hayata ulaştırsın diye. Neden anlamak istemiyorsun? Seni belli bir zamana kadar, ila eceli musamma, belli bir süreye kadar seni bu dünya hayatında, yani sana güzel bir geçimlik verecek Allah. Huzurlu bir hayat yaşayacaksın. Allah Resulü öyleydi, sahabesi öyleydi. Ve yu'ti kullezi fadlin fadle. Ve sonra Allah her bir fazilet sahibinin, her bir lütuf sahibinin o yaptığı hizmetlerinin karşılığını onlara versin diye. Mevzu devam ediyor ama ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin uğrunda mücahede eden, cihad eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Senin evliyanı sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.